Ayrım 17, Aynalı Kitap, sayfa 233. 4. Harcayanların Kanunu. Eğer para harcadığınız zaman kendinizi daha iyi hissediyorsanız, harcayanların kanunu dediğimiz şey sizin için de geçerli demektir. Elbette harcayacağız ama bakın nasıl. Diyelim ki geliriniz 2500 lira, mecburi gideriniz 1600 lira, biriktirmeye söz verdiğiniz miktar 100 lira. Bu hesaba göre 2500 eksi 1600 eksi 100, 800 lira kalıyor elinize. İşte şimdi o 800 lira ile ne yapmak istiyorsanız yapın, eğer borcunuz yoksa. İşte şimdi o 800 lira ile ne yapmak istiyorsanız yapın, eğer borcunuz yoksa. Ayakkabı alın, dansöze yapıştırın, artık paşa gönlünüz nasıl isterse harcayın. Ama sakın kredi kartı ile bir sonraki ayın ödemelerine girmeye veya biriktirdiğiniz kısımdan harcamaya kalkmayın. Mecburi giderleriniz ödendikten, biriktireceğiniz para kenara ayrıldıktan sonra kalan kısım işte sizin paşa gönlüm paranız. İşte cimrilik ve paraya değer vermenin, yani biriktirmenin arasındaki fark bu. Birikimlerinizi yaparken aslında istediğiniz gibi kendi imanlarınız içinde paranızı da harcayacaksınız. Paşa gönlüm parasını ve harcayanların kanununu size şöyle bir örnekle açıklamaya çalışayım. Birkaç sene önce bir Aralık ayında evdeki kombi bozulmuştu. Sanırım 24 Aralık civarıydı. Eve tamirci geldi, güzel güzel kombiyi tamir etti. Adam gitmeden önce, abi ben bu evi hatırlıyorum, 6 ay önce de gelmiştim. Ben şimdi bunu tamir ettim ama bu yine bozulacak çünkü çok eskimiş. Sen iyisi mi git kendine yeni bir kombi al dedi. Eyvallah dedik, gönderdik tamirciyi. Yılbaşı yaklaştığı için alışveriş yapmak üzere Esra ile birlikte dolaşırken bir mağazada satılan kombilere bakmaya başladık. Bizim evin ölçülerine uygun bir kombi bulduk ve kombiyi almadan Ocak ayının ilk haftası almak üzere dükkandan çıktık. O sırada bankada o kombiden bilmem kaç tane alacak param hali hazırda bekliyor olmasına rağmen. Ben bunu neden yaptım sizce? Çünkü yılbaşı arifesinde olduğumuz için hediye almaydı, şuydu buydu derken benim kendime ayırdığım paşa gönlüm paramdan o kombiyi almaya yetecek kadar para kalmamıştı. Evet, bankada para vardı ama Aralık ayı için kendime ayırdığım para değildi o. Ocak ayı başında paşa gönlüm param yine eski miktarına ulaşacak ve ben rahat rahat o kombiyi alabilecektim. Kabul ediyorum, kombi tamir edilmemiş olsa durum farklı olurdu. Evde kıçımız donarak oturacak değiliz. Ama bakın, o zaman bile şöyle yapardım. Kombiyi acilen alır ama Ocak ayı paşa gönlüm parasından mutlaka düşerdim onu. Yani Ocak ayında daha az harcardım. Zenginler asla paralarını har vurup harman savurmazlar. Lütfen iki kuruşluk magazinlerde gördüğünüz ve onların altına atılan uydurma manşetlerden duyduklarınızla zenginliği tanımlamayın. İlk bütçe yapmaya başladığımda kimden öğrendiğimi şimdi hatırlayamadığım bir soru sormayı adet edindim. Çünkü ben de para harcadıkça kendini iyi hissedenler grubundaydım. Altın değerinde olan cümle şuydu: İhtiyacım var mı? Gerçekten ihtiyacım var mı? Bilgisayar malzemeleri satan mağazalardan birine girdim. Kapının önüne kutu kutu bir şeyler yığmışlar. Aman diyeyim, 1 TB sabit diskler çıkmış. Hem de kampanya var. Sadece 168 lira. Hemen koltuğumun altına 3 kutu aldım ve kasaya ilerlemeye başladım. Hemen dur. Altın soruyu kendime sordum. İhtiyacım var mı? Elbette var canım, 1 TB bu, boru değil, diyiverdi ego. Gerçekten ihtiyacım var mı? Evde hala kullanmadığım hard diskim var. Ama bu 1 TB bu, hem de çok ucuz. Evet ucuz ama ihtiyacım var mı? Hayır, ihtiyacım yoktu. Film indirmem, müzik indirmem, ben nereme sokacaktım 1 TB sabit diski, hem de 3 tane birden. Almadan çıktım mağazadan. İşte böyle bir prensipten bahsediyorum sizlere. Size söz veriyorum, bunu hayatınıza uygulayın, paranın size gelmemesi mümkün değil. Bu sözü size bir zamanlar yemek yiyecek parası bile olmayan, şimdi eşiyle her türlü tatil beldesinde istediği kadar uzun tatil yapabilen bir adam veriyor. Ve bana miras falan kalmadı. Ben bunu niye çektim diye soranlar. Tek tek gelen e-maillerden örnekler koymayacağım buraya. Çünkü farklı farklı hayatlardan, çeşit çeşit sorulardan sonra hep şu cümleyi duyuyorum. Peki ben bunu niye çektim? Önce cevabımı vereyim. Vallahi bilmiyorum. Bilsem dükkan sizin. Bir de ardından şu soruyla sürekli gelenler var. Afrika'daki aç çocuklar bunu neden çekti? Vallahi onu da bilmiyorum. Bunu bana değil, gidin Afrika'daki çocuğa sorun. Madem bu kadar rahatsızsınız durumdan, gidin bir şeyler yapın o zaman. Benim tek bildiğim, siz hemfikir olsanız da, olmasanız da çekim yasası var. Aslında güzel bir gelişimi görebiliyorum. Eskiden insanlar kocamın hıyarlığı, patronun salaklığı, Hatice'nin bok yemesi gibi mazeretler arayıp dururken artık çekim yasasını ve yarattığınız her şeyin sorumluluğunun sizde olduğunu anladınız. Gerçekten bu güzel bir adım. Bu durumu, insanı neden çektiğinizi anlamak elbette güzel ama psikopata bağlamayın. Gelin arada güzel bir ortak noktada buluşalım. Eğer hayatınızda bir şey kendini sürekli tekrarlıyorsa, o zaman psikopata bağlayın derim. Çünkü sürekli tekrar ettiğine göre durumun değişmesi için egonun ikna edilmesi lazım. Ama arada bir başınıza gelen şeyleri ya da başınıza gelen her şeyi anlamaya çalışmayın. Sadece kafayı yersiniz ve odağınız ister istemez neden olmadığına, neden başaramadığınıza kayacaktır. Sakın unutmayın, evren aslında bir fotokopi makinesidir. Sizin odağınız neyi niye başaramadığınıza kaydıkça, evren size yenilerini yaratmak zorunda. Bir arkadaşım donuna kadar ıslanmış bir halde yanıma geldi. Biraz merak, biraz da sinirle şunu sordu. Ne yani, şimdi bu yağmuru da mı ben çektim? Güzel bir soru. Yağmuru sen mi çektin bilemem hayatım. Birilerinin çektiği kesin. Ama yağmurda ıslanmayı sen seçtin. Bir toplumun içinde yaşıyoruz. Çekim yasası herkes için aynı anda, aynı şekilde, aynı hızla çalışıyor. Aynı yer çekimi gibi. Yer çekimi sizin için çalışırken yanınızda yürüyen arkadaşınızı unuttuğu için kızcağız havalarda uçuşmuyor. Evden çıkarken yağmur gelecek gibi görünüyor muydu? Evet, hava kapalıydı ama yetişirim sandım. Arabadan indiğinde sağda solda şemsiye satanlar yok muydu? Aman Aykut, vardı elbette ama 5 liralık şemsiye mi alsaydım yani? Seçenekler, seçenekler, seçenekler. Hayatımızın her anı bir seçenek. Gerçekten yağmuru o gün kim çekti bilemem. Belki işe gitmek istemeyenler, belki çiftçiler, belki dünyanın kendisi. Önemli olan siz bu çekilmişliğin parçası olmayı seçiyor musunuz? Benim de başıma ummadığım şeyler geliyor. Örnek mi istiyorsunuz? Geçen sene bir turizm şirketi 1500 dolarımı çarptı. Web sitemizin partisinin olduğu gece, partinin başlamasına 10 dakika kala, kapının kulbu kırıldığı için Esra tuvalette kilitli kaldı ve 1 saat çıkamadı. Uçaktan indikten sonra fenalaşıp, yol çarpmıştır diye ilgilenmeyip, ertesi gün daha da kötüleşip acile gitmek zorunda kaldım. Ev stüdyomdan bir ajansa çok önemli bir kayıt göndermek üzereyken elektrikler kesildi ve bütün gün gelmedi. Seminerime gelen biri, "Aa, bunlar çok basitmiş, ben çok daha üst seviyeyim." diyerek ikinci yarıda semineri terk etti. Spor yaparken sağ omzumu incittim. Ayağımı cam kesti. Kredi kartlarımdan biri ben izin vermediğim halde harcadığım her kuruşu 3 taksite böldü. Kartı iptal edene kadar anam ağladı. Ve ben bunların hiçbirini niye çektiğimi bulamadım. Çünkü aramadım. Evet, hepsini ben çektim. Eğer her yarattığınızı, başınıza gelen her olayı ah aman vah vah vah diye didikliyorsanız bu satırları iyi okuyun. Sanırım siz hala iyi, kötü, doğru, yanlış kavramlarının varlığına ve mutluluğun olaylara endeksli olduğuna inanıyorsunuz. Çünkü ancak o zaman birisi Afrika'daki çocukları, sel baskınlarını, kesilen elektriği, sonuçlanamayan iş görüşmesini, patlayan su borusunu, çatlayan tost makinesini sorgulamaya başlar. İyi ve kötü nedir hiç düşündünüz mü? Ne kadar göreceli kavramlar olduklarını hiç fark ettiniz mi? Bir şey bu kadar göreceli olabiliyorken nasıl gerçek olabilir ki acaba diye sorguladınız mı? Tek tek hepinize sormak istiyorum. Bok iyi bir şey midir? Çok ciddiyim. Gerçekten boktan bahsediyorum. Yolda üzerine bastığınızda hanginiz arkadaşınıza dönüp "Ay kız, şuna bak, yeşil yeşil, tıpkı Salih'imin gözleri gibi, saklayayım ben bunu" dersiniz? Hiçbiriniz. Hemen hemen hepiniz bir şekilde temizlemeye çalışırsınız. Çünkü o bokun temizlenmesi iyi bir şeydir. Esra Hindistan'da ayakkabısına bulaşan boku temizlemeye kalktı diye dayak yiyordu neredeyse. Çok kötü bir şeymiş yaptığı. E hani iyi kötü ayrımı vardı? Bir arkadaşımın çok iyi bir işi var. Kendisi doktor ve kendisi de çok iyi bir işi olduğunu düşünüyor. Bana üstüne para verseniz doktor olmam. Ne kötü bir meslektir o. 10 sene oku, sonra her gün hastalıkla uğraş. Adamın en keyifli gününde, yani bir hasta iyileşince "Allah canını bağışladı" deniyor. Ölünce doktorun hatası oluyor. İş mi bu yahu? Ben kitap yazdım ve çok iyi bir iş yaptım. Gelin bunu benim yazdıklarımla hiç de hoşnut olmayan bir gruba sorun. Bakalım onlar ne kadar iyi karşılıyorlar bunu. Hatta işin daha komiği, aynı konu bile bir iyi bir kötü olabiliyor zaman içinde. Yıl 1950. Herkes sigarayı çok iyi bir şey olarak değerlendirdi. Yıl 2011. Her yerde yasaklandı. Ne kadar kötü bir şey olduğu keşfedildi. Yıl 1990. Mikrodalga fırın çağın en iyi buluşu oldu. Yıl 2011. Tüh yahu, aslında yaydığı elektromanyetik dalgalar çok kötüymüş. Yıl 1985. İlk ev bilgisayarları çıktı. Artık daha iyi bir gelecek sahibi olacak çocuklarımız. Yıl 2000. Bilgisayarların çocuk ruh sağlığını kötü etkilediği fikri yumurtlandı. Bunları oturur sabaha kadar tartışabiliriz. Neden? Çünkü hangi taraftan bakarsanız koca kavram birden şekil değiştirebilir. İyi kötü kavramlarını tanımlamaya, etrafınızdan tanımladıkları hallerini kiralamaya kalkarsanız o zaman çekim yasasını gerçekten anlayabilir misiniz emin değilim. Ben beceremedim. Sonunda kuyruğumu kovalamaktan vazgeçtim ve bu şekilde çekim yasasını anlayacağıma, iyi ve kötü kavramlarının aslında tamamen değişkenlik gösteren, kişiye, zamana, olaya, çıkarlara göre uydurulabilen şeyler olduğunu öğrendim. Daha önce de dedim ya, beyin saniyede 1000'in üzerinde düşünce üretiyor. Siz bunu okurken bile beyniniz 3000'in üzerinde düşünce üretti. Hepsini zaten isteseniz de kontrol edemezsiniz. Aradan kaçanlar olacak. Önemli olan bir şey olduktan sonra nasıl ilerlemeyi seçtiğiniz. Yarattığınız olayların kurbanı mı olmak istiyorsunuz yoksa kahramanı mı? Ben artık yaratımlarımın kahramanı olmaya karar verdim Necati. Nasıl olacak o kız? Seni benim çektiğimi kabul ediyorum artık. Daha önce ne sanıyordun ki Ayten? Anan seni çocukken kucağından düşürdü diye böylesin sanıyordum. 3. bölüm. Ana, bu nasıl yaşam koçu ayol? Kıçından ışık çıkmıyor. İnanç sistemleri, kilo almak, kilo vermek. Ayten, şimdi bu baklavayı siklikleyeceğim, bak nasıl kilo almıyorsun. Kitabın buralarına kadar geldiğimize göre artık kişisel gelişimin, evrenin, çekim yasasının mükemmel olmakla, arınmakla, korkmamakla, hata yapmamakla hiçbir bağlantısı olmadığını anladığınızı umuyorum. Doğal olarak kitabın içinde size hep geçmiş olayları anlattım durdum. Bu bölüm biraz daha değişik olacak. Sizleri geçmişe götüreceğim ama canlı canlı birlikte seyredeceğiz bana olanları. Çünkü bunlar olurken ileride kitabıma koyabilmek için bir günlük tuttum. Hadi hep birlikte izleyelim benim kilo alma ve verme maceramı. Eğer istekleriniz inanç sisteminizle aynı paralelde değilse inanç sisteminin inandığı olacak. Çünkü istediğini söylediğiniz şey sadece hayal, hepsi bu. İçi boş, altı boş, artık neresi boş derseniz deyin. Aynısını ben yaptım. İlk kitabımdan çıkarttığım bir bölüm var demiştim ya, işte o kısım kilo kısmıydı. Çünkü ben yıllar önce kilo verirken bu tekniklerin hiçbirini kullanmamış, sadece manyak bir şekilde spor yapmış, günde bazen 2 öğün yemek yemiş ve bir şekilde 5 yıl gibi bir süre içinde kilo vermeyi becermiştim. Geriye dönüp o yılları hatırlamaya çalışarak ilk kitabın 5. bölümünü yazdım. Ama içime sinmedi ve çıkarttım. Sonradan aklımda da bir fikir belirmeye başlamıştı. Yahu dedim, keşke bu sistemleri kilo vermeye uygulayabilseydim ve 5. bölümü de kitaba koyabilseydim. Neyse ki başka bir kitapta yaparım diyerek bir daha üzerinde düşünmedim bu konuyu. Evren siparişimi almıştı. Bir sene gibi bir sürenin içinde kilo aldım. Kutlamalar, arkadaş toplantıları, piknikler, eğlenceler derken inanç sistemimin aksine yemek yemeye başladığımı fark ettim. Evde giyebildiğim pantolon sayım giderek azalmaya başlamıştı. Daha bol ve siyah renkleri tercih ediyordum artık. İçimden herhalde 3-5 kilo almışımdır yahu neyse toparlarız deyip üzerinde hiç durmuyordum. Var olan inanç sistemimi tamamen göz ardı etmeyi seçmiştim. Odağım sürekli kilo alıyorum eyvah durumunda olduğu için daha da hızlı kilo almaya başladım. Bizim bakkal bile abi ya bayağı kilo aldın dikkat et dediğinde egom çok güzel bir cevap verdi. Yok be giydiğim gömlektendir yatay çizgi şişman gösteriyor ondandır. Yatay çizgili gömlek şişman gösteriyor peki de yatay terazi de gömleklerle hemfikir olmaya başlamıştı. İşte tam bu noktada A kutusu bulunduğum yer ile B kutusu olmak istediğim yer arasında büyük bir uçurum yaratmıştım. A kutum 1. Az yemem lazım ama çok yiyorum. 2. Spor yapmam lazım ama yapmıyorum. 3. Şişmanlıyorum. B kutum 1. Ne yersem yiyeyim, oyunculuk menajerim Yasemin gibi incecik olayım. 2. Sporu sadece keyif olsun, sağlıklı olayım diye yapayım. 3. Hep ideal kilomdayım. Ne zaman Yasemin'in ofisine gitsem, kızarmış tavuk patates kızartması vesaire yer. 40 kilo mudur nedir sinir şey, bir de uzun boylu yürüyen kılçık. Aykut, onun metabolizması hızlı ama. Peki diyelim öyle, diyelim haklısınız. O zaman neden? Neden onun metabolizması hızlı da benimki değil? Yasemin'in sadrazamla bir akrabalığı mı var? Çünkü Yasemin'in inanç sistemi onun metabolizmasını hızlandırıyor. Bense en fazla 1800 kalori yapabilecek şekilde kendim orada tutuyorum metabolizmamı. Çünkü eskilerden bu olayları bilmeyen bir diyetisyen, ben daha çocukken bana bunun böyle olduğunu söyledi, ben de inandım. Günlerden bir gün hiçbir pantolonuma sığamadığım ve bir üst beden pantolon almak zorunda kaldım. Artık yeter dedim ve bir kağıda inanç sistemimi yazdım. Hem de dürüst bir şekilde. Kendinizi sakın kandırmayın. Herkese anlatmak zorunda değilsiniz. Ama hangi konu üzerinde çalışıyor olursanız olun, kendinizi kandırmayın. 2010 yılının 17 Şubat günü kendime şu soruyu sordum. Neden kilo aldım? Vereceğim cevap halihazırda var olan inanç sistemimi ortaya çıkaracaktı. Günlüğümden aynen aktarıyorum. Cevabım şöyleydi. Şubat 17. Düzgün ve az yemek yemek gerekir. Bense çok yiyorum. Günlük kalori ihtiyacım 1800 civarında ve yemem gereken kalori ise 1200 olmalı. Buna uymuyorum. Ayrıca periyodik spor yapmak da çok önemlidir. Spor yapmıyorum. Yağ olayından uzak durmalıyım. Zeytinyağı bile zararlı. Fındık, fıstık, cevizden uzak durmalıyım ve bunlardan bol bol yiyorum. Bol bol meyve sebze yemeliyim. Hiç yemiyorum. Ne düzgün yemek yiyebiliyordum ne de spor yapabiliyordum. Yıllık spor salonu parası ödeyip sadece 6 kere gidenlerden biri olmuştum. Ayrıca bol bol kızartma, meze, fındık, fıstık önüme ne gelirse yedim durdum. En önemlisi hem yedim hem de kendimi suçlu hissettim. Bu noktada iki seçeneğim vardı. Ya inanç sistemimi değiştirecektim ya da inanç sistemime uygun hareket edecektim. Bakın bu noktada biri diğerinden daha değerli asla değil. Eğer iki şekilde sizi istediğiniz sonuca götürüyorsa ne güzel. Problem bir şeye inanıp tam tersini uygulamaya kalktığınızda başlıyor. İşte bu yüzden kilo konusunda falancanın tekniği, Hüsniye teyzenin bir tek makarna diyeti, bilmem kimin armut suyu bilmem nesi, herkes de aynı şekilde işe yaramıyor. Pizza veren diyetler bile var. Eğer pizza veren diyetlerden birini takip etmeye kalksam eminim daha çok kilo almış olurdum. Çünkü bana göre pizza kilo aldırır. Size sizin inanç sisteminize uygun olan ne? Eğer inanç sisteminiz su içsem yarıyor ise ve uyguladığınız diyet size günde 5 litre su içeceksin diyorsa niye 3 ay sonra daha fazla kilo alıyorsunuz? Şimdi anladınız sanırım. Tam o sıralarda Esra ile birlikte Amerika'ya gidiyorduk. Tamam dedim. En azından orada bu kadar gezme, eğlenme olmayacak. Kendime bakabilirim. Son derece kolay olacaktı. En fazla kaç kilo almış olabilirdim ki? Belki 10, hadi bilemedin 12 kilo almış olayım. Hadi taş çatlasın 85'e çıkmış olabilirdim yahu. Zamanında 70-80 kilo vermiş adamım. Yine yaparım. Hem bu sefer tekniklerim de var. Hikayeyi burada kısaca durduracağım. Size bütün bunları anlatmamın nedeni kendi hayatınızda mercek altına yatırabilmenizi sağlamak için. Sadece neler olduğunu bir iki cümleyle tekrarlayacağım. Kilo ile ilgili konuda. 1. Hayatımın akışını bahane ederek kendi bakımımı yapmayı durdurdum. Yani nehrin kenarında güzel güzel nehri seyredecek yerde nehrin içinde sürüklenen bir dal parçası olmaya başladım. 2. Var olan inanç sistemimi tamamen inkar ettim. İnkar edersem sanki yok olup gidecekmiş gibi davrandım. 3. İnanç sistemimi inkar ettiği için tam tersi yönde yaşamaya başladım. Ve mükemmel sonucu aldım. Kilo. Size ilk kitapta da söylediğim büyük hedefler koyun eyvallah ama küçük adımlar atmaktan çekinmeyin cümlesini uygulamaya karar verdim. Ne yersem yerim ama kilo almam cümlesini hayatımda uygulamaya koyabileceğimi biliyordum. Ama şimdilik buna inanmaktan çok uzaktım. O zaman önce bu inancımı pekiştirecek, geliştirecek adımlar atmam gerekiyordu. Ufak ufak atacağım adımlar beni günün birinde bu hedefe ulaştıracaktı nasılsa. İlk olarak kendimi vücudumla olan ilişkimde daha iyi hissetmem gerekiyordu. O zaman önce birazcık olsun kilo verilecekti. Ama inanç sistemine uygun bir şekilde. Hadi hikayeye devam edelim. Ve bakın egom birazdan nasıl devreye girecek. Mart'ın ilk haftası Los Angeles'a gittik. Evimize yerleştik ve ertesi gün hemen soluğu bir spor salonunda aldım. İnanç sistemime karşı kafamı duvara vura vura kilo almaya son vermem gerekiyordu. Spor salonuna kayıt olduktan sonra hadi dedim bir de spor hocası tutayım. Haftada bir falan çalışsam onunla iyi olur. Bana salonun hocalarından birini Kevin'i tanıştırdılar. İnsanın sinirini bozacak kadar iyi bir vücudu vardı. Biraz sohbet ettik ve vücut ölçülerimi almaya başladı. Hedefin kaç kilo vermek diye sordu. Ben de 70-75 kiloya geri dönmek istiyorum dedim. Şu an kaç kilosun? Bilmem epeydir tartılmıyorum. Herhalde 80-85 falan olmuşumdur. O zaman hedef olarak 10 kilo diyelim. Ama gel önce seni bir tartalım. Hadi bakalım. Tartıya çıktım. Kevin elindeki dosyaya tekrar bir göz attı. Hedefini değiştirmek ister misin? Niye ya? 105 kilosun da o yüzden. Amanın! Kitabında kendini bakın ben nasıl filinta gibiyim diye tanıtan ben 105 kiloya çıkmıştım. O an kendimi ne kadar kötü hissettim size anlatamam. Önce kondisyonuna bir bakalım, sana ona göre bir program vermem lazım. İncinen egomu biraz olsun kurtarmaya çalışıyordum. Bak Kevin, eskiden her gün spor yapardım. Beni istediğin kadar zorlayabilirsin. Çekinme yani, dayanıklıyımdır. Tamam gel başlayalım. Zorladı da, bir saat sürmesi gereken seans 18 dakikada bitmek zorunda kaldı. Çünkü neredeyse bayılıveriyordum. Kendimi hala 3-4 sene önceki her gün spor yapan adam zannettiğim için sadece 10 dakika dayanabilmiş olmak egomu iyice ayakları altına almıştı. Eve dönerken yol boyunca hiç konuşmadım arabada. Ağzımı açacak halim olmadığı için değil, canım çok sıkkın olduğu için. Ayten, ben de yaşam koçu olacağım. Destur de adam, nereden çıktı o? Bu adamın da canı sıkılıyor, benim de. Ne anladım ben bu gelişimden? Yok o teknik, yok bu teknik. Mahallenin bütün eşekleri anladı ve durdu. Çüş deyince Necati. Hala devam eden bir sensin. 17. ayrımın sonu, sayfa 251.